Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim Suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ordibehş 1403, Hicri kameri 24 Şevval 1445 ve miladi takvimle 3 Mayıs 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız sabah haber bülteni, ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, Umut Işığı ve Haft Evren adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hamene.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Estonya Dışişleri Bakanları son gelişmeleri ele aldılar. Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçlar yoksulluk oranı %90 üzerine çıkardı. Esarullah soykırım Siyonistlerin günlük davranışı haline geldiğini bildirdi. Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail rejimine yönelik şikayetine katılacak. Los Angeles Üniversitesi öğrencilerine Amerikan polisi saldırı düzenledi. Şimdi haberler.
İran ve Estonya Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçların derhal durdurulması ihtiyacı da dahil olmak üzere en önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldılar. İran Press'in haberine göre Perşembe günü Estonya Dışişleri Bakanı Margoş Tasakana ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan arasında yapılan telefon görüşmesinde iki taraf, iki ülke arasında işbirliği fırsat ve kapasitelerin varlığına işaretle ilişkilerin daha da geliştirilmesi için karşılıklı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçları kınayan İran Dışişleri Bakanı şunları söyledi. Kalıcı bir ateşkes sağlanması, insani ablukanın tamamen kaldırılması, esir değişimi ve İsrail rejiminin bu bölgede daha fazla suç işlemesinin önlenmesi için tüm ülkeler çalışmalıdır. İran Dışişleri Bakanı, Estonya'ya ait İran İslam Cumhuriyeti tarafından kara sularında ele geçirilen gemiye ve Estonyalı mürettebatın serbest bırakılmasına ilişkin talebe yanıt olarak şunları da ekledi. İran kara sularında radarını kapatarak seyir güvenliğini tehlikeye sokan el konulan gemi adli tutukluluk altında. Ancak İran insani bir yaklaşımla tüm mürettebatını serbest bıraktı ve eğer gemi kaptanı işbirliği durumunda onların Estonya dahil kendi ülkelerine dönmeleri mümkün. Margoş Tasakana bu ülke ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin önemini işaretle aralarındaki ilişkilerin daha da genişleyeceğinin umudunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler'e göre Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçlar yoksulluk oranını %90'ın üzerine çıkarırken bu bölgenin yeniden inşası normal şartlarda 80 yıl sürecek. İrna'nın dünkü haberine göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Direktörü Haşim Steiner, Gazze şeridinde 80 bin evin yıkılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti. En iyimser durumda inşaat malzemelerinin 2021'deki kriz sonrası koşullara göre 5 kat daha hızlı temin edilmesi durumunda Gazze şeridinin yeniden inşası 2040 yılına kadar tamamlanabilir. Söz konusu Birleşmiş Milletler yetkilisi Siyonist rejimi son 200 gün içinde Gazze şeridine yönelik saldırılarının neden olduğu yıkım ve insan kayıplarının boyutlarını hatırlatarak şunları söyledi. Yoksulluk bu kısa sürede öyle bir boyuta ulaştı ki bu bölgenin kalkınması açısından ciddi bir kriz yarattı ve gelecek nesillerin geleceğini yok etti. Steiner geçen yılın sonunda Gazze halkının %38,8'inin yoksulluk sınırının altında olduğuna değinerek savaş 9 ay sürse bile yoksulluk oranı %60,7'ye ulaşacak ve orta sınıfın büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altına inecek dedi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Gazze şeridindeki soykırımı Siyonist rejimin günlük davranışı olarak değerlendirdi. El Mesire televizyon kanalının haberine göre Seyit Abdülmelik Bedreddin el-Husi dün yaptığı açıklamada 7. ayın sonunda Siyonist rejimin saldırganlığı Siyonist rejimin günlük davranışı haline geldi dedi. Gazze şeridi bölgesinde Siyonistler tarafından 140 toplu mezar oluşturduğuna değinen Husi, İsrail rejiminin bu bölgede yüzlerce insanı infaz ederek toplu mezarlara gömdüğünü ve toplu mezarlar kazdırdığını, soykırım yaptığını ve hatta hastaları ve sağlık personelini öldürdüğünü sözlerine ekledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Gazze şeridine uygulanan ablukanın Amerika'nın desteğiyle işgalci İsrail rejiminin başvurduğu soykırım suçlarından biri olduğunu belirtti. Bedreddin Husi ayrıca Amerikalı öğrencilerin barışçıl gösterilerini Amerikalı yetkililer için skandal kaynağı olduğunu ve barışçıl protestolara tolerans göstermedikten sonra onların unvanlarının ve lakaplarının sahte olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduklarını da sözlerine ekledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki şikayetine ülkenin katılma kararını açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ankara'nın Siyonist rejimin Gazze şeridi ve diğer Filistin bölgelerindeki Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle Güney Afrika'nın bu rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki şikayetine katılmaya kararlı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin Filistin halkının zorunlu göçünü kabul etmediğini vurgulayan Türkiye Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik suçlarını sürdürdüğünü ve uluslararası toplumun bu suçlara son vermesi gerektiğini sözlerine ekledi. Güney Afrika 29 Aralık 2023'te Siyonist rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı şikayette bulundu. 26 Ocak 2024'te bu mahkeme, Siyonist rejime Filistinlerin toplu katliamını önlemek ve Gazze şeridindeki insani durumu iyileştirmek için önlem alması talimatını verdi.
Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre Türkiye, İsrail ile tüm ithalat ve ihracatı durdurdu. Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre Türkiye, İsrail ile tüm ithalat ve ihracatı durdurdu. Haberin ardından Siyonist rejim Dışişleri Bakanı İsrail Katz bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyleyen Katz, İsrail'in yerel üretimi ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Ankara ve Tel Aviv arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun %76'sı Türkiye'nin ihracatıydı. Türkiye geçen ay Gazze'deki işgal nedeniyle İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.
Amerika'da Filistin yanlısı öğrencilerin gösteri ve toplantıları bu ülkede polisin yoğun baskısıyla devam ediyor. Irapres Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Amerikan polis güçleri Perşembe günü yerel saatte sabah erken saatlerinde Los Angeles Üniversitesi kampüsüne girerek Siyonist rejimin Filistin halkına karşı savaşını sürdürmesine yönelik göstericiler tarafından yapılan engelleri kaldırarak öğrencilerle çatıştı. Los Angeles Üniversitesi öğrencileri bu üniversitede bir hafta boyunca protesto gösterisi yapmış, polis onları mekanı terk etmeleri konusunda uyarmış ve içeri girmeleri halinde öğrencileri tutuklayacaklarını açıklamıştı. Filistin yanlısı öğrenciler polisle karşı karşıya gelirken üniversitenin İsrail'i mahrum bırakana kadar bölgeyi terk etmeyeceklerini vurguladı. İsrail'in Gazze şeridindeki savaşına karşı Gazze Dayanışma Hareketi adı altında başlayan protestoların 17 Nisan'da New York'taki Columbia Üniversitesi'nden başlaması ve diğer Amerikan üniversitelerine yayılmasından bu yana 1500'den fazla öğrenci tutuklandı. Öğrencilerin tutuklanması birçok Amerikan üniversitelerinin Filistin yanlısı gösterilere katılmasına ve Gazze halkına desteklemek için kamplar kurmasına yol açtı.
Nisan ayında yayımlanan bir ankete göre yeni nesil Amerikalılar eski nesillerin aksine Filistinlilere, İsraillilere göre daha olumlu bakıyor. Yakın zamanda yapılan bir Pew anketi, genç Amerikalıların İsraillilerden çok Filistin halkına sempati duyduğunu gösteriyor. Rapora göre 30 yaşın altındaki Amerikalı yetişkinlerin 1/3 tamamen veya çoğunlukla Filistin halkına sempati duyduğunu söylerken %14'ü İsraillilere sempati duyuyor. Ayrıca bu araştırmaya göre genç Amerikalılar Filistin halkı hakkında İsraillilerden daha olumlu görüşe sahip. Araştırmaya göre 30 yaşın altındaki 10 Amerikalı yetişkinden 6'sı Filistin halkına olumlu bakarken %46'sı İsraillilere olumlu bakıyor. Buna bağlı olarak son yıllarda Amerikalı gençler arasında İsraillilere yönelik görüşler kötüleşti. İsraililer hakkında olumlu görüşe sahip olan 30 yaşın altındaki yetişkinlerin oranı 2019'dan bu yana %17 düşerken Filistinlilere ilişkin görüşler bu süre içinde değişmedi. Bu araştırmaya göre yaşlı Amerikalılar İsrail'e daha yatkınlar. Mevcut analizlere göre bunun nedenlerinden biri de bu kuşakların bilgi kaynaklarının farklı olmasıdır. Daha yaşlı nesiller televizyona, haber kanallarına ve Amerikan ana akımının ürettiği gazetelere bağlıyken, yeni nesil bilgilerini doğrudan ve aracısız olarak ve doğal olarak daha fazla özgürlüğe sahip olan ve haber editörlerinin yönetimine daha az maruz kalan sosyal ağlardan alıyor. Bu araştırma geçtiğimiz ay İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik büyük saldırısı göz önüne alınarak yapıldı. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana birçok batılı ülkenin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve Ürdün nehrinin batı yakasında Filistin halkına karşı yeni bir büyük katliam başlattı. Son raporlara göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırısında 34 binden fazla Filistinli şehit oldu, 77 binden fazla Filistinli yaralandı ve 10 binden fazla kişi de kayboldu. Siyonist İsrail rejimi 1917 yılında İngiliz sömürgeciliğinin tasarımıyla ve çoğu Avrupalı olmak üzere farklı ülkelerden Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesiyle kurulmuş ve 1948 yılında varlığı ilan edilmiştir. O tarihten bu yana Filistinlileri soykırıma uğratmak ve topraklarının tamamını ele geçirmek için çeşitli toplu katliam planları yürütüldü. İran İslam Cumhuriyeti'nde aralarında bulunduğu dünyanın birçok ülkesi bu rejimin dağıtılmasını ve Yahudilerin asıl ülkelerine geri dönmesini yaşanan sorunun çözümü olarak görüyor. İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkının bu alanda karar alıcı olması ve bu Yahudi göçmenleri kabul etmek isteyip istemediğini referandum yoluyla ilan etmesi gerektiğine inanıyor.
Son yıllarda İsviçre'de her zamankinden daha fazla ırkçı olay rapor ediliyor. İlk kez raporların çoğu iş yerindeki olaylar değil, okullardaki olaylarla ilgiliydi. 11 yaşındaki bir öğrenci sınıfta defalarca ırkçı harekete maruz kalıyor. Öğrenciler bir başka siyah derili öğrenciyi ekipman odasında kilitliyor ve sınıf arkadaşları ona ırkçı söylemlerle sesleniyor. Polis gerekçesiz cinayetler işliyor. Bunlar Federal Irkçılığa Karşı Komisyon tarafından İnsan Hakları Örgütü ve İsviçre Irkçılık Danışma Ağı ile işbirliği içinde hazırlanan ırkçılığın durumuna ilişkin son raporda bahsedilen örneklerden sadece birkaçı. Söz konusu rapora göre 2023 yılında 876 ırkçılık vakası bildirildi. Bu vakalar 2022 yılına göre %24 daha fazla. Eğitim sektöründe bildirilen vakaların çoğu siyahlarla ilgilidir. Yapılan bir araştırmaya göre İsviçre'de yaşayan her 6 kişiden biri son 5 yılda ırk ayrımcılığına maruz kalıyor. Irkçılık Karşıtı Hizmet Kurumu tarafından yürütülen bir izleme araştırmasında insanların %17'si yani 1,2 milyon kişi ırkçı ayrımcılıklara maruz kaldıklarını belirttiler. Basın tarafından yapılan açıklamada ırk ayrımcılığı mağdurların çoğunun 15 ile 39 yaşlar arasında olduğu belirtiliyor. Irk ayrımcılığı hayatın her alanında yaşanıyor. Ankete katılanların yaklaşık %69'u günlük çalışma hayatlarında veya iş ararken ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca halka açık alanların %30'u ve %27'si okulların ayrımcılık yapılan yer olarak nitelendirildi. Daha önce Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu İsviçre'deki siyahi insanların her gün ayrımcılığa maruz kaldıklarını yanı sıra polisin ciddi ırkçı davranışlarıyla karşı karşıya kaldıklarını duyurmuştu. Bu grup bir bildiriyle İsviçre'de ırk ayrımcılığının yaygınlığından ve Afrika kökenli insanların insan hakları durumundan endişe duyduğunu duyurdu. Ayrıca 59 maddelik bir belge son 10 yılda cezasız kalan polis vahşetine ilişkin şok edici raporlarda dahil olmak üzere ülkede siyahi insanların karşı karşıya olduğu çeşitli sorunları ana hatlarıyla ortaya koyuyor.
İran Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Teşkilatı İhracat Politikası Konseyi Sekreteri, İran'ın Afrika'ya tıbbi ekipman ve malzeme ihraç etmeye hazır olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Asif Mahdavi, İran'ın tıbbi malzeme üretme kabiliyetine değinerek şunları söyledi. İran'da 1700 tıbbi malzeme üreticisi çalışıyor, dolayısıyla İran bu ürünleri Afrika ülkelerine ihraç edebiliyor. Mahdavi, İran'ın ürettiği tıbbi cihaz ve malzemelerin Batı Asya, Asya ve hatta Avrupa'daki çeşitli ülkelere ihraç edildiğini belirterek, Afrika'ya tıbbi malzeme ihracatını kolaylaştıracak düzenleme anında işbirliği imkanı da mevcut ve İranlı üreticilerin Afrika ülkelerine ekipman imalatı, teknoloji transferi alanında yardımcı olabileceği gibi bu alandaki eksiklikleri de giderebileceğini söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Bakü'yü ziyaret eden İran Kültür ve İslam İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i Azerbaycanlı mevkidaşı Adil Kerimi ile görüştü. Mehdi İsmail'i barış ve küresel güvenlik için diyalog, işbirliği ve bağlantılılık temasıyla Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 6. Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu'na katıldı. Birleşmiş Milletler İttifakı UNESCO, Dünya Terörizm Örgütü, ISISCO ve Azerbaycan hükümetince ortaklaşa düzenlenen foruma 100'den fazla ülkeden yaklaşık 700 yetkili ve uzman katıldı. İsmail Bakü temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Adil Kerimi ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ordibeşt 1403, Hicri Kameri 24 Şevval 1445 ve Miladi 3 Mayıs 2024 Cuma. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordibeş 1360'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Bin Yahya uçağı İran'ı ziyaret etmesinin ardından Irak'ın Basri rejimi savaş uçaklarınca düşürüldü. Bu olayın ardından İran Cumhurbaşkanı özel temsilcisi ve birkaç heyet uçağın düşürülmesiyle ilgili olayı araştırmak için hadisenin vuku bulduğu bölgeye gitti. İranlı yetkililer mevcut belgelere göre Irak savaş uçaklarının Cezayir uçağını takip etmekte olduğunu bildirdiler. Irak uçaklarının Cezayir Dışişleri Bakanı'nın taşıyan uçağa saldırması Irak'ın dünya toplumu özellikle Arap devletleri nezdindeki imajının zedelenmesine neden oldu. O 30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordibeş 1373'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Emir Muhammed Kazım Kazvini vefat etti. Hicri Şemsi 1296 yılında Kuveyt'te ilim ve takva sahibi bir ailede dünyaya gelen Kazvini 8 yaşındayken babasıyla birlikte Basra'ya gitti ve orada edebiyat ve fıkıh alanlarında eğitimini sürdürdü. Kazvini babasının vefatından sonra Ehlibeyt mezhebini ders vermek, cemaat imameti yapma ve vaaz verme ve halka irşad etme faaliyetlerinden dolayı Irak Bağız Partisi'ndeki düşmanları ve muhalifleri onu öldürmeye ve evini kundaklamaya kalkıştı ve o Kuveyt'e hicret etmek zorunda kaldı. Bu önde gelen alimden günümüze 40'tan fazla eser geriye kalmıştır. Ayetullah Kazvini nihayet Hicri Kameri 14 Ordibeş 1373'te 77 yaşındayken vefat etti ve Kutsal Kum kendindeki Hazreti Masuma Salamullah Aleyha'nın Pak Türbesi'nde toprağa verildi. ...696 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Şevval 749 tarihinde Müslüman fakih, muhaddis, müfessir ve yazar İbn-i Labban vefat etti. Hicri Kameri 679'da Şam'da dünyaya gelen İbn-i Labban, çocukluk dönemini doğduğu kentte geçirmeyi tercih etti. Fıkıh usulü ve hadisi kendi döneminin önde gelen alimlerinden öğrenen İbn-i Labban'ın şiir söylemekte büyük bir yeteneği vardı. ...509 yıl önce bugün 3 Mayıs 1515'te Portekiz filoları İran'a ait Hürmüz Adası'na saldırmakla burayı işgal etti ve Batı'nın Orta Doğu'daki müdahaleci ve sömürgecilik dönemi başlamış oldu. Bu stratejik ada Hürmüz Boğazı'nda yer almaktadır ki İran'ın güneyindeki Fars Körfezi ve Umman Denizi'ni birbirine bağlamakta. İran'ın deniz gücüne sahip olmamasından dolayı Sultacı Portekizliler 1521 yılına kadar o dönemde İran toprakları dahilinde olan Bahreyn başta olmak üzere İran'a ait Fars Körfezi'ndeki diğer bazı adaları işgal etti. Portekiz'in uyguladığı şiddeti ve işgalciliği İran halkının öfkesine neden oldu. İran Deniz Kuvvetleri'nin oluşması ile İranlı adalar 1652 yılına kadar Portekizlilerin işgalinden kurtarıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon beklentileri halen tahminlerin üzerinde.
Milli Gazete.
TÜİK açıkladı, hizmet üretici enflasyonu yükseldi.
Ve Star.
Milli muhrip uçak, kana yerli silah.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Abdullah Uskay, 1 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde e-ihracat hedeflerimiz için daha sıkı çalışmamız gerek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ticaretin giderek dijitalleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün Çin'de e-ticaret toplam ticaretin %60'ına erişmiş durumda. Ülkemizde ise e-ticaret %15-20'lere ulaştı. Bugün e-ticaret dediğimiz konu 15 sene sonra ticaretin kendisi olacak. E-ihracat ise ticaretin sınır aşan boyutu. Dünyanın birçok bölgesine tek tıkla ihracat yapmak mümkün. Dünyada dış ticaretin giderek toptan ticaretten perakende ticarete kayacağına ilişkin öngörüler var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ticaretteki bu trendlere birçok kurum ve kuruluş hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı da E-İhracat Sekreteryası aracılığıyla bu konuda son 5 yılda oldukça öncü çalışmalar yaptı. İlki 2019 yılında yapılan E-İhracat Konferansı'nın ikincisi ise geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi. Zirvede kamu, özel ve sivil toplum paydaşlarından 200 önde gelen isim yer aldı. E-İhracat'ın sorunları, çözüm önerileri ve eylem planları ele alındı. Zirvede öne çıkan en önemli konu e-ticarette hız konusuna yapılan vurguydu. Türkiye'nin e-ihracatta yurt içi transfer merkezlerinin e-ticaretteki hız vurgusuna yetişemediği, bunun için farklı kurumlarla işbirliği içinde iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Yurt içi aktarım merkezlerimizin hızlı olması durumunda e-ihracatın önündeki en önemli sıkıntının aşılacağı vurgulandı. Zirvede ele alınan bir diğer husus ise nitelikli personel bulmada karşılaşan zorluklar oldu. E-ticaret meslek liseleri kurmaktan, özel öğretim kurumlarının e-ticaret eğitimindeki yerinin ne olması gerektiğini, Ticaret Bakanlığı'nın BTK Akademi benzeri bir ticaret akademisi kurmasına kadar çok yoğun ve farklı perspektiflerin ele alındığı bir zirve oldu. E-ticaret ve e-ihracata kariyer bağlamında çok büyük boşlukların olduğu ve gençlerin buna özendirilmesi gerektiği ısrarla vurgulandı. Teknofest benzeri çalışmalarla bu duruma katkı sağlanabileceği, dizilerde başarılı e-ticaret girişimcilerinin öne çıkarılabileceği dile getirildi. E-ticarette farklı firmaların farklı ihtiyaçlarının olduğu da en çok öne çıkan hususlardan birisiydi. Büyük ölçekli firmaların pazar yeri üzerinden e-ihracata ihtiyaç duymadığı vurgulanırken, KOBİ'ler için ise pazar yerlerinin tek tıkla ihracat için öne çıkan merkezler olduğu dile getirildi. KOBİ'lerin birçoğun ise tek tıkla e-ihracat yapabilecek olmasına rağmen bilgisizlikten veya korkudan e-ihracat yapamadığı, bir kısım KOBİ'nin ise siparişi alsa bile kargolama ve tedarik gibi süreçlerde sıkıntı yaşadığı ifade edildi. E-ihracatta hızımızı kesen konuların bir diğeri ise basitleştirilmiş gümrük beyannameleri olarak e-ihracat gümrük beyannameleri. Birçok iyileştirme yapılmış olmasına rağmen hala önemli ilerlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtilen bu alandan kaynaklanan sorunlarla kargoların en az 2 gün gecikmelere yol açtığı, bu durumun ise birçok sorunun beraberinde getirdiği ifade edildi. Aynı şekilde gümrük prosedürleri kaynaklı iade süreçlerinin firmalar için sorun yaratır mahiyette olduğu vurgulanan konular arasındaydı.
Tahran Radyosu.
Orhan Bursalı 1 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Bir Akşener Başarısı, İYİ Parti Arındı, MHP'liler Kaldı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İlk savaşlarını Akşener öncülüğünde MHP'de verdiler. MHP'yi tam ele geçirecekler ve Bahçeli'yi devireceklerdi ki iktidar ve devlet elindeki mahkemelerle müdahale etti. MHP'yi vermedi Akşener ve arkadaşlarına. AK Parti kendine Cumhur İttifakı yaratacaktı ve bu sayede iktidarda kalacaktı. Bu oyun tuttu. Akşener MHP'yi devralsaydı oradan biraz merkez sağa hafif bir rota çizerek büyümeyi planlıyordu. En azından kulisler böyle diyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İyi Parti kurmaktan başka çareleri kalmamıştı. Kuruluşta da az kavgalı sopalı görüntüler yansımadı. Ülkücü yoldaş liderler arasında bir sürü lider adayı vardı. Bir merkez sağ partinin doğuyor olması heyecan yarattı. Meral Akşener'in politik söylemleri tutarlıydı. CHP'ye yaslandı. İttifak politikasıyla büyüdü. Güven verdi. %14'lere varan anket oranları İYİ Parti'yi hemen bir çekim merkezi yaptı. Nihayet siyaset bir merkez sağ partiye kavuşuyordu. MHP'li olmayan ama siyasete katkı yapmak isteyen demokrat, iyi yetişmiş ekonomist, avukat, bilim insanı ve benzeri Türkiye ve kendileri için bir şans gördüler ve İyi Parti'ye akın ettiler. Çoğunu sevdik. Nesnel, düzgün, konularına hakim, demokrasi, insan hakları, iyi ekonomi, düzlüğe çıkmak için neler yapılması gerektiğini anlatan insanlardı. Tartışma programlarını adeta işgal ettiler ve İyi Parti'nin yüzünü parlattılar. Tek kadın Akşener seçim süreçlerinde sazı kendi başına buyruk çalmaya başlayınca hem Cumhurbaşkanlığı sürecinde iktidarın lehine müdahaleleri hem de yerel seçimlerde sonu hüsran olacağı belli hür ve müstakil ucube kararı ile tarih oldu. Ama partiyi de dağıttı. Seçimler sürecinde o sevimli uzmanın hiçbiri kalmadı partide ki hiçbiri ülkücü kökenden gelmiyordu. Profesyonel partici ülkücü kadrolarla tek tek partiye katılan iyi niyetli adayların güzel zaman biriktirdiklerine de bomba düşmüştü. Aytun Çıray bunu ilk gören ve elveda diyenlerdendi. 44 milletvekilinden 38 tanesi kaldı. Bu yazı yazarken hala duruyor mu hepsi bilmiyorum. Kuruluşta görev alanlardan Refah Partili, Anavatan Partili, Demokratik Sol Partili ve Doğru Yol Partili olan kimse kalmadı mı bilmiyorum. Akşener'e karşı ve parti politikacılarını eleştiren onlarca kişi kapı önüne kondu veya istifa etti. Disiplin kurulu üyeleri mi ararsın? Tabii bu arada daha kuruluşta çıkan tantanalardan dolayı bir sürü eski MHP'linin İyi Parti'den atılmasını ve ayrı partiler kurmasını falan saymıyorum. AKP'ye katılanları da. Bir toplama partinin basiretsiz ve dağıtıcı liderinin kısa süre içinde hali pürmelalini görüyoruz. Ülkücüler bir başlarına partideler. Bir saflaşma ve arınma oldu. Ne yapabilecekleri, ne yapacakları ayrı konu. Belki MHP'ye kemirirler. Yaşamın ne sunacağı belli olmaz. Laf aramızda tüm bu süreç CHP'nin yeniden toparlanması için de bir fırsat.
Burak Kıllıoğlu 1 Mayıs tarihli Milli Gazete'de denge başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücrete Temmuz ayında artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor açıklamasında bulunmuş. Nihayet ekonominin denge işini hatırladıklarına mı sevinmeli yoksa çalışana boşa umutlanmayın mesajına mı üzülmeli acaba diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonominin denge işi olduğunu keşke enflasyon yüksek seyrederken faizi düşürerek enflasyonu patlamadan önce de hatırlayabilselerdi keşke. Bu ekonomik deneyin veya bilinçli hareketin neticesi olarak milyonlarca insan görülmemiş bir süratle yoksullaştı, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı memleketin kalıcı gündem maddesine dönüştü. Tok açın halinden anlamaz misali, kazandığını kredilere, kredi kartlarına veren yani bankalara muhtaç edilen milyonların, emeklilerin, emekçilerin halinden anlamayan bir anlayış, ekonominin denge işi olduğunu gerçekten anlamış mıdır acaba? Kendi neden olduğu sorun için zerre sorumluluk hissetmeyip bir de bütün yükü vatandaşın sırtına yıkmaya bakınca pek de bir şey anlaşılmış gibi görünmüyor. Enflasyonla mücadele hususunda açıklanan tedbirler sürekli halkın tüketimini kısmaya yönelik. Vatandaşın tüketimi enflasyon neden olabilir mi? Olabilir tabii ki. Tüketimi kısmak enflasyonu düşürmenin bir yolu mudur? Elbette ki bir yoludur. Ancak Türkiye'de 2018'den sonra yaşanan kriz sürecinde ve 2021'den sonra patlayan enflasyonda başat rol vatandaşın tüketimi midir? O tartışılır işte. Meseleyi sadece buna indirgeyerek üretilen çözümlerde otomatikman vatandaşı cezalandıran bir nitelik kazanıyor. İşte tam bu noktada ise denge falan gözetilmiyor. Ekonomi denge işi değil miydi halbuki? Kamudaki israfı ve savurganlığa hiç değinmeden tek neden vatandaşın tüketimi gibi gösterilemez. Üretilen çözümler de buna odaklı olamaz haliyle. Kemer sıkmaya ince kamudan başlanması gereken tek sorunlu vatandaşmış gibi davranılamaz. Yıllardır tüketime dayalı büyüme modeli uygulayanların da bir sorumluluğu olmalıdır herhalde. Çok övündükleri ekonomik büyümenin önemli bir bölümü hane halkı tüketiminden gelirken iyi ama enflasyon konusunda aynı durum kötü oluveriyor. Tutarsızlık değil midir bu? Bir yandan iktidarın yakın çevresine kamudaki ihaleler, ballı makamlar, dolgun maaşlar dağıtılırken sorun yok ama vatandaşın harcamasına sıra gelince anında kemer sıkma. 500 tane makam aracı satılacak, ikinci yarıda kamu harcamalarında tasarruf yapılacak haberleri bile Temmuz'da maaş zamı vermemenin altyapısı olmasın.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizin yeni bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta başladığımız Cin suresine bugün de devam ederek 8 ila 15. ayetlerin tilavetine değineceğiz. Sohbetimizi Cin suresinin 8 ila 10. ayetleriyle başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
Doğrusu biz, cinler, göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir alev huzmesi bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Önceki sohbetimizde cinlerden bir grubun Resulullah Efendimizin dilinden Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri dinleyince o hazrete iman ettiler. Daha sonra da cinler arasında İslam dinini yaymaya çalıştılar. Bu ayetler mümin cinlerin sözlerinin devamında kendi kavimlerini İslam'a davet ederken şöyle söylediklerini anlatıyor. Biz cinler daha önce göklerde kulak misafiri olur ve bazı haberleri alabiliyorduk. Fakat şimdi şartlar değişmiş, semalar güçlü denetçilerle dolmuştur. Bu yüzden kim kulak misafiri olmak isterse bir gök taşı onu takip ediyor ve semalara girmesine izin vermiyor. Onlar bu durum değişiminin ya yeryüzündekiler için bir azap ve ceza göstergesi ya da yeryüzündekileri hidayete erdirmek ve geliştirmek için yeni bir peygamberin geliş belirtisi olduğunu vurguluyorlardı. Tabii ki mümin cinler gökyüzündeki bu değişikliği söylediklerinin doğruluk kanıtı ve halkın hidayeti için Allah'ın iradesinin belirtisi biliyorlardı. Zira onlar ayetleri duymakla Yüce Allah'ın yeni bir kitapla birlikte yeni bir peygamberin onlara nazil ettiğini, böylece vahiy güneşinin doğuşu ile cehalet gecesinin karanlığının sona ereceğini anladılar. Nitekim Saffat suresinin 7 ila 10. ayetlerinde de belirtildiği gibi şeytanlar dünyanın idare ve planlama karargahına sızarak meleklerin konuşmalarını gizlice dinlemek ve onların hedeflerinin tam tersini davranmaya çalışıyorlardı. Fakat ne zaman bu bölgeye yaklaşınca onlar hedef alınarak o bölgeden uzaklaştırılıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi bu ayetlerin somut şeylere işaret eden sözlerinin görünüşü mü yoksa mecaz ve benzetme şeyle mi olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim müfessirleri arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin benzeri başka durumlarda da bulunduğundan genel müfessirlere göre onların somut olan sözlü görüntüleri amaçlanmıyor. Daha ziyade bu sözler somut şeylerin bir nevi hissedilen şeylere benzetilmesidir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İslam peygamberin zuhuru, dünya düzeninden bazı değişiklikler ve gelişmelerle birlikte olmuştur. Bunlardan birisi de cinlerin göklerdeki varlığının yasaklanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla birlikte cinlerin kulak misafiri olmaları ve kahinlerin dünyadakilerin haberini almak için onları kullanması durduruldu.
Ya Nur'an Nur, Ya
Şimdi de Cin suresinin 11 ila 15. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَاَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
Doğrusu içinizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Mümin olan cinlerin diğer cinleri, Kur'an-ı Kerim'e davetlerinin devamına bu ayetler şöyle buyuruyor: Biz cinler arasında farklı gruplar vardır. Bazıları salihler ve iyi işler peşinde, bazıları salih değiller ve kötü işler peşindeler. Tam da buradan cinler arasında da özgürlük ve seçme ilkesinin hakim olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden onlardan her biri kendi irade ve seçimine göre kendi yolunu seçiyor. Bazıları iblis gibi başkalarını kandırma ve kötü işlere teşvik etmeye çalışırken bazıları ise böyle değiller. Fakat Allah'ın emirlerine baş kaldırıp başkalarını saptırmaya çalışanlar bilsinler ki ilahi güçten kaçışları yoktur ve asla Allah'ın iradesine galip gelemezler. Mümin olan cinler Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinleyince hidayet buldukları ve ona iman ettiklerine vurgulayarak şöyle diyorlar: Eğer sizleri iman ve Kur'an-ı Kerim'e davet ediyorsak, kendimiz daha önce onun hakkaniyetine varmış ve onu kabul etmişizdir. Biz Allah'a iman eden ve Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyetini kabul eden kimsenin iyi işlerinin ödüllendirilmemesinden korku ve endişesi yoktur. Zira böyle birisi Allah'ın alim ve hekim ve adil olduğunu bilirken, yaptıklarının ecir ve mükafatının da eksiksiz alınacağından emindir. Mümin olan cinler felah ve erdemliğe ulaşma yolunun Allah'a karşı teslim olmaktan geçtiğini biliyorlar. Kim böyle yaparsa doğru yolu seçmiş ve gelişme ve hidayet yoluna adım atmıştır. Fakat böyle yapmayan ise dünyada kendine ve başkasına zulmetmiştir. Ahirette de cehennem ateşine yakalanır ve Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle cehenneme odun olmuşlardır. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Cinler de insanlar gibi irade ve seçme gücüne sahipler. Bu yüzden onların arasında müminler, kafirler, salihler ve fasıklar vardır. Allah'a iman eden kimse, iyi işlerinin mükafatı hakkında endişesi ve korkusu yoktur. Biliyorlar ki kendi yaptıklarının mükafatını eksiksiz alacaklar. Hak ile batılı birbirinden ayırmanın yollarından biri, takipçilerinin kaderini kıyaslamaktır. Hakkı izleyenler gelişme ve hidayete ererken, batılı izleyenler ise adaletsizlik, zulüm ve tecavüze uğrarlar. Kıyamet sadece insanlara has değildir. Cinler de kıyamet mahkemesine çıkacaklar. Bir grup cennete giderken bir grup da cehennem ateşine düşecekler. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanın sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyene dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam Zaman'ın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendine geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allahu Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki, İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da İmam Zaman'ı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlama, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devleten kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المر به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemize ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk programının bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde Mazenderan müziğinden ve türlerinden biraz bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu müziğin diğer tezahürleriyle tanışmak istiyoruz.
Mazenderan müziği konu bakımından çok çeşitlidir. Eski İranlılar gibi Mazenderanlıların da iş ve çabadan evliliğe ve ölüme kadar çeşitli yaşam meseleleri için özel bir müziği vardı ve bu müzik ve yaşam birlikteliği Mazenderanlıların kültürüne bugüne kadar yansımıştır. Mazenderan müziğinin en önemli konuları arasında ritüel müzik, çoban müziği, bayram ve kutlamalar için müzik, etnik müzik ve bu gibiler vardır.
Ritüel müzikler arasından sizlere biraz da Nevruz Hali'den bahsetmek istiyoruz. Nevruz, eski çağlardan günümüze kadar İranlıların en önemli kutlamalarında biri olan bahar ve yeni yılın müjdecisidir. Bazı araştırmacılara göre Nevruz Hani İran'ın kuzey illerinde yani Mazenderan ve Gilan'da başlamıştır. Tabii ki şu anda İran'ın diğer bölgelerinde de icra ediliyor. Nevruz Hani'de bahar mevsiminin başlangıcından önce Nevruz Han, Nevruz şarkıcısı olarak adlandırılan kişiler farklı şehir ve köylere seyyar olarak gider, doğaçlama veya ezberi olarak baharı överek şiirler söylerler.
Nevruz Hanların çoğu birkaç kişidir. Biri şiirleri okur, biri enstrüman çalar. Yükçü denilen diğeri ise halkın evlerine gider ve ev sahipleri de yumurta, yöresel ekmek, tatlı ve helva, pirinç ve nakit hediyeler gibi hediyelerle yükçülerin keselerini ve sepetlerini dolduruyor. Nevruz Hani İran ve Mazenderan kültürünün güzel tezahürlerinden biridir ve Nevruz Hanlar halka güzel yerel şarkılarla yeni yılın gelişini müjdeler.
Şimdi hoş sesinin yanı sıra dutar da çalan Ali Divsalar'ın Nevruz Hanesi'ni birlikte dinleyelim. Birlikte dinlediğimiz güzel müzik Ali Divsalar'ın eserlerinden biriydi. Ritüel temalı diğer Mazenderan vokal müziği türlerinden biri Çavuşihani'dir. Geçmişte bir kişi kutsal yerleri ziyaret yolculuğuna giderken Çavuşi okunurdu ve ona eşlik eder sağlık dileğinde bulunulurdu. Bu gelenek Mazenderan ve İran'ın bazı şehirlerinde hala yaygındır. Bu geleneğin geçmişi hakkında Safavi döneminden kutsal yerlerin ziyaretçiler arasında adet haline geldiği ve Kacar döneminde zirveye ulaştığı söylenir.
Bazı yabancı seyahatnameler bu gelenekten bahsetmiştir. Örneğin Nasreddin Şah döneminde İran'a seyahat eden Yakup Edward Polak seyahatnamesinde ellerinde kırmızı bayrak bulunduran ve herkesten daha önde hareket eden dini çavuş ve çavuşi hanlardan bahsetmiştir.
Ayrıca bundan daha önceki dönemde yani Safaviler döneminde İran'a seyahat eden Adam Olerus seyahatnamesinde grubun önünde şiirler söyleyen çavuşi hanlar hakkında yazmıştır. Çavuşihani genellikle müzik aletleri olmadan söylenir. Aslında Çavuşihani, İran müzik geleneklerinin ve Şii mezhebinin ritüellerinin felsefesinin iç içe geçmesinin bir simgesidir. Şimdi Mazenderan Çavuşihanesinden kısa bir bölümü birlikte dinleyeceğiz.
من به انهار کوثر است کوثر کجا ز دیده پر اشک بهتر است نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باز نام علی اکبر از آن دل رو باتر
Düğün ve kutlamalarda yaygın olarak kullanılan Mazenderan'ın en önemli çalgılarından biri de Desirkoten olarak adlandırılır. Deserkotin iki kafaya vurmak demektir. Deserkotin Mazenderan'ın merkezindeki en önemli vurmalı çalgıdır. Bu alet bir tarafı açık, diğer tarafı kapalı olan yumurta veya vazo şeklindeki iki testiden oluşmuştur.
Tahran Radyosu.
Bu aletin gövdesi genellikle topraktan yapılır. Bu iki testinin boyutu farklıdır. Biri daha büyük yapılır ve kalın bir ses çıkarır, diğeri daha küçüktür ve ince bir ses çıkarır. Boşluklar genellikle inek veya deve derisi olan deriyle kapatılır ve her biri deri parçasının etrafında boşluğa sıkılaştırılan ve sabitlenen deri kayışlar için birkaç delik oluşturulur. Deride oluşan deliklerden geçtikten sonra kayışlar iç içe geçerek gövdenin altında metal bir halkaya bağlanır.
Deserkoten kayısı, ceviz, turunç veya sağlam ahşabı olan diğer orman ağaçlarından yapılmış iki çubukla çalınır. Çubuklardan birinin boyu diğerlerinden biraz daha kısa ve çapı daha küçüktür. Deserkoten çubuklarına kotena denir. Deserkoten genellikle geniş bir ses yelpazesine sahip olan zurna, lele, va ve kerne enstrümanlarıyla birlikte çalınır. Bu enstrümanın ünlü ritimleri yekçube, doçube, seçube, semahal, patehdi, hemumseri vesairedir. Şimdi deserkoten çalgısı eşliğinde seçube ritmini dinleyeceksiniz.
Bu ana kadar programı dinlemekten keyif aldığınızı umuyoruz. Mazenderan Deserkoten'inden bahsettik ve şimdi sizlere Mazenderan müziğinin bir diğer önemli enstrümanı olan lele va'dan bahsetmek istiyoruz. Lele va üflemeli bir çalgıdır ve kamıştan yapılmıştır. Mazenderan ilinin batısında yer alan Gilan ilinde bu çalgıya lele denir. Farsça'da bu çalgıya Neyçupanda denir.
Leleva ismi Mazenderanice'de ney anlamına gelen lele ve rüzgar anlamına gelen va kelimelerinden türetilmiştir. Bu enstrüman hayvancılık ve çobanlık yaşamıyla ilgilidir. Bu çalgının en eski ezgileri sürüleri otlatma ve bunların anlatılmasıyla ilgilidir. Şu anda lelevanın güzel sesini Ketuli müziğinde ve diğer bazı Mazenderan müziği türlerinde duyabilirsiniz. Şimdi Üstad Hüseyin Tayyibi'nin leleva çalımını birlikte dinleyeceğiz. Bu müzik Ketuli makamındadır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Heftevreng adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. İnşallah programımızı dinlemekten zevk almışsınızdır. Bu bölümü Sema Hal ezgisi ve Lele Va ve Deserkoten enstrümanlarının çalımı ile noktalamak istiyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran ve Estonya Dışişleri Bakanları son gelişmeleri ele aldılar. İsrail'in Gazze şeridindeki suçlarına ilişkin son istatistikler, 80 yıllık yeniden yapılanmadan yoksulluk oranındaki %90'lık bir artışa işaret ediyor. Ensarullah soykırım Siyonistlerin günlük davranışı haline geldiğini belirtti. Ve Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail rejimine yönelik şikayetine katılacak. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।